Ayrım 7, sayfa 66. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Şantaj mektuplarının ardının kesilmesi, beyaz esir ticaretinin azalmasıyla aynı zamana rastlar. İkisinin de nedeni aynıdır. Federal yetkililerin işe el koyması. Yeni çıkarılan bir kanun gereğince aldatıcı amaçlarla posta servislerinden yararlanmanın cezası 5 yıla kadar hapis ve $1000 para cezasıydı. Birkaç kara elci en yüksek cezaya çarptırılıp da rüşvet yiyen, gevşek mahalli yetkililerin erişemeyeceği Leavenworth cezaevine yollandıktan sonra birçokları işin artık fazla tehlikeli olmaya başladığını anladılar. Bununla birlikte şantaj ve zorbalık tamamen kesilmemişti elbet. Bu sefer başka yollarla tehditler yağmaya başladı. La Mano Nera imzalı korkunç mektubun yerini telefonda işitilen boğuk bir ses ya da özel bir ziyaret aldı. Kurbanların niteliği de değişmişti bu arada. 1914'te çıkarılan yeni göçmen kanunundan sonra saf, kolay kandırılır, bilgisiz Caponilerin sayısı oldukça azalmıştı. Lincoln Stephens'ın anlatımıyla şiddet hareketlerinde birinci boğazına kadar pisliğe batmış, gürültülü, kanunsuz, çirkin, pis kokulu, terbiyesiz, yeni, biçimsiz bir köy irisi, kentlerin kabadayısı, tüm ülkenin ibretle seyrettiği Chicago şehrinin profesyonel zorbalarını çok daha güzel, çok daha verimli fırsatlar beklemekteydi. Bomba atmak, tabanca tüfek kullanmak gibi işlerde 30 yıldır talimede de kazanmış oldukları ustalık boşa gitmeyecekti elbet. Eski kara elciler sayıları gün geçtikçe artan başka tür çetelerin en aranılan teknik elemanları arasına katıldılar. Bombacılık bir iş kolu olarak geliştikçe gelişti. Bu alanda özel anlaşma esasına göre çalışanlar genellikle iş ve işçi haraççıları tarafından tutuluyorlar. İstenilen haracı ödemekten kaçınanların aklını başına getirmek bakımından çok yararlı oluyorlardı. 1920 yıllarında patlayan 700 kadar bomba Chicago'da milyonlarca dolarlık zarara neden olmuştu. Özel anlaşmalar için ilan edilen fiyat listesi şöyleydi. Kara barut bombaları $100, dinamit bombaları $500 ile $1000 arası tehlikenin derecesine göre. Garantili anlaşmalar $1000'dan başlar. Chicago Berberler Sendikası'nın yöneticilerinden Joseph Sangerman en çok iş gören bombacı birliklerinden birinin başındaydı. En usta işçisi George Matriciano, öteki adıyla Martini adında, Napolili bir berber oğluydu. Küçük İtalya'nın en azılı çağında yetişmiş olan bu delikanlı, kendi kara barut bombalarını kendi hazırlardı. Herhangi bir berber dükkanı sahibi sendikanın emirlerine mırınkırın edecek olsa, Matriciano 4 kişilik ekibini de yanına alarak gider, dükkanı yerle bir ederdi. Colosimo başına neler gelebileceğini çok iyi biliyordu. Gençliğinde kendisi de bir iki kara el numarası çevirmişti çünkü. Başlangıçta sessiz sedasız boyun eğdi. $5000'a kadar olan ödemeleri yatırdı ama zorbalar peşini bırakmıyorlar. Üstelik her seferinde fiyat arttırıyorlardı. Bunun üzerine savaşa karar verdi. Kendisini her ne koşul altında olursa olsun korumaya İncil üzerine yemin etmiş bir sürü kabadayı vardı elinin altında. Diyelim kayınbiraderi Joe Moresco, sonra San Francisco'lu bir kiralı katil olan Mac Fitzpatrick, öteki adıyla W.E. Fraser, sonra Billy Leathers, tavuk Harry Gullett, Yahudi piçi Joe Grabiner. Yeni bir istek karşısında kaldığında Colosimo bir tomar boş kağıdı çıkın edip hazırladı, tabancasını ve en azılı gorillerinden birkaçını yanına alarak Güney Köprüsü'nün altındaki randevu yerine doğru belirtilen saatten çok önce yola çıktı. Adamlarının her biri paltolarının altından namlusu kesilmiş birer tüfek taşımaktaydılar. Çıkını istenilen yere yerleştirdikten sonra sokağın karşı tarafına geçip gölgelik bir yere saklandılar. Saat tam gece yarısını vurduğu sırada 3 adam çıkına yaklaştı. Çıkının içinde ne olduğunu anlamaya fırsat bulamadı adamlar. Gizli düşman birden ateş açtı, hepsi oracıkta öldüler. Kolosseum'u bir süre rahat etti. Derken başka bir kara el çetesinden mektup aldı. Chicago'da bulabildiklerinden daha esaslı bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu anladı o zaman. Kurnaz, becerikli, acımasız, küçük yeğeni geldi aklına. 4. Bölüm. Kocaların en iyisi, en sevimlisi. 1909 yılında Chicago'ya geldiğinde 31 yaşındaydı Torrio. Gelişinden kısa bir süre sonra Colosseum'un başına dert olan 3 kişi daha temizlendi. Archer Caddesi üzerinde Rock Island tren yolu geçidinin altında beklenmeyen bir baskına uğrayıp vuruldular üçü de. Kan dökülmesinden hiç hoşlanmayan Torrio cinayete katılmamış, yalnız en ince ayrıntısına kadar planlamıştı. Dört bir yandan kuşatılmış olan zavallı amcasının hatırı için daha birçok cinayetler planladı bundan sonra. Ganglar arası anlaşma ve birleşme yoluna gidilmesi zamanı gelmemişti henüz. Parlak Jim Cosmano bu olaylardan ders almamıştı nedense. Koca Jim'den $10,000 sızdırmaya kalktı. Bu yanlış hesap çok ağır bir mide yarasına mal oldu. Çok yakından saçma ile vurdular kendisini, ölümden zor kurtuldu. Hastanede yattığı sırada iki polis memuru her an başında bekliyordu. İyileşir iyileşmez sorgu için savcılığa götürülecekti. Cosmano polislerle birlikte bu yolculuğa çıkmaya hiç de hevesi değildi. İş arkadaşları kendisini bu zorunluluktan kurtarmak için ne yapacaklarını bilemediklerinden koca Tim Murphy'den akıl sordular. İtalyan gangsterlerinin saygı duydukları nadir İrlandalılardan biri olan en önde gelen haraç patronlarından koca Tim'in verdiği karşılık son derece basitti. ''Bundan kolay ne var?'' dedi. ''İndirin polislerin kafasına bir şey, kaçırın adamınızı.'' Bunun üzerine Parlak Jim'in dört arkadaşı elleri kolları çiçek ve şekerleme kutularıyla dolu olduğu halde kendisini hasta ziyaretine geldiler. Hepsinin yan ceplerinde birer tabanca vardı. Polis memurlarının tabancalarını ellerinden alıp sırt sırta bir güzel bağladılar. Hastanın giyinmesine yardım ettiler, gizlice kaçırıp nekahet devresini sorgu sualden uzak rahat bir yerde geçirmesini sağladılar. Torrio'nun annesi Maria Caputa Chicago'da oğluyla birlikte oturuyordu. Koca Jim ileride Cafe Colosseum adıyla ün salacak olan lokantayı ilk satın aldığında tapularda onun adını kullandılar. Bir süre Mama Maria ile Papa Luigi Colosseum'u birlikte işlettiler lokantayı. Torrio'nun da ufak bir hissesi vardı ama bunu Colosseum'un adamlarından birinin karısı olan Mary Aducci'ye sattı. Bu kadın uzun yıllar koca Jim'in ortağı olarak kaldı. Sonra üçüncü bir ortak aldılar, kumarbazlık ve muhabbet tellallığı ile geçinen Rum Mike Potzin. Torrio'nun kara elcileri pes ettirmenin yanı sıra daha birçok yararı dokunuyordu Colosseum'a. Müthiş bir örgütleme dehası vardı her şeyden önce. Yıllar sonra ABD maliyesinin uygulama kolu şefi Elmer L. Ivory, modern Amerikan gangsterlerinin babasıdır diyecekti onun için. Serin kanlı, yumuşak sesli, New Yorklu bücür yeğenini yanına akıl hocası olarak aldıktan sonra Colosseum işlerini genişlettikçe genişletti. Kanunsuz yeraltı örgütlerinin bir numaralı adamı oldu. Amcası Torrio'ya olan şükran borcunu Saratoga adlı genel evin yönetimini kendisine vererek ödemeye başlamıştı. Zamanla Torrio amcasının bütün genel evlerini kendi kontrolü altına aldı. İşletme aksaklıklarını düzelterek hepsini çok daha fazla kazanç getirir hale soktu. Sonra bunlara bağlı olarak işleyen meyhane ve kumarhanelere el attı. Bunları da yeni ve daha kazançlı bir düzene soktu. Gene onun sayesinde Colosseum, Van Bever, Beyaz Esir Çetesi, Levy pazarına tamamen hakim oldu. Polislere, politikacılara rüşvet dağıtma işini kendi eliyle yapardı Torrio. Colosseum haraççılığa da heves edince para toplama işi gene Torrio'ya kaldı. Sakin sesle yapılan bir ihtar, ince bir gülümseme ve buz gibi bakışlar. Milleti istenilen aracı vermeye ikna etmek için bunlardan başka silah kullanmazdı küçük adam. Bir ara biraz sarsıldı. St. Louis'den Chicago'ya getirilen bir düzine kadar kızın yakalanması ile ilgili olarak Beyaz Esir Çetesi'nin birkaç başka üyesiyle birlikte tutuklandı çünkü. Morris Van Bever ile karısı Julia, 1000 dolarlık para cezasını ödemekten başka bir yılda hapis yattılar. 5 kişi de daha az cezalarla kurtulabildiler. Bunların arasında savcılığın en önemli tanığı, St. Louis'den malları getirirken yakalanıp da çete aleyhine ifade vermeyi kabul eden Joe Bavo da vardı. Ancak Bavo, Torrio hakkında tanıklık yapmayı reddettiği için Torrio serbest bırakıldı. Küçük gangsterin yargıç karşısına ilk çıkışıydı bu. Coughlin ve Kenha tarafından korunan Colosseum'a sorguya bile çekilmedi. Torrio'nun Chicago'ya geldiği yıl reform orduları güç kazanmaya başlamışlardı. Levy'de buhranlar birbirini izliyor, en önemli günah kralları bir bir tahttan düşüyordu. Ama Torrio amcasının bütün bu buhranları kazasız belasız atlatmasını sağladı. 18 Ekim 1909 gecesi İngiliz vaizi Gypsy Smith 2000 dindar kişiyi peşine takarak 3 adet kurtuluş ordusu bandosunun eşliğinde Levy'nin genel evler bölgesine doğru yürüyüşe geçti. 22. sokağa geldiklerinde işin sonunu merak eden 20 bin Chicagolu daha eklenmişti korteje. Şaşkına dönmüş olan genel ev fahişeleriyle madamları kepenklerini indirip aralıklardan seyre başladılar. Kafile bir yandan dinsel ilahiler söylüyor, bir yandan da Levy'nin bir başından öteki başına mekik dokuyordu. Everleigh Kulübü ya da Colosseum'un Victoria'sı gibi tanınmış genel evlerin önünde ayrıca uzun uzun durulup dualar okunuyor ve gene dinsel bir ilahi olan Kaçan Oğlum Nerede Bu Gece şarkısı okunuyordu. Smith işgal gecesinin sonunda bütün düşmüş kadınları kurtarması için Tanrı'ya yüksek sesle yalvardı. Olayın doğurduğu ilk sonuç din adamının umduğu değildi ne yazık ki. Büyük yürüyüşe katılan gençlerin çoğu Smith'in peşine takılıp gelmeseler, belki de bu günah yuvasına adımlarını bile atmayacak olan delikanlılar, gelmişken yasak meyvelerden tatmak hevesine kapılıp çeşitli genel evlere daldılar. Genel evler mahallesi o geceki kadar uzun ve sıkı çalışmamıştı hiçbir zaman. ''İşimizin iyi gitmesinden memnunuz tabii'' dedi Minna Everleigh çapkınca gülerek. ''Ama bunca yakışıklı delikanlıyı daha önce görmediğim için üzgünüm doğrusu.'' Bununla birlikte olayın daha sonraki yankıları hak ve ahlak yolunda bir iki adımın atılmasına yaramadı değil. Smith bir takım önemli güçlü grupların dikkatini çekebilmişti. Beyaz esir ticaretinin, fahişeliğin Chicago'da nedenli ilerlemiş olduğunu gözler önüne sermişti. Smith yürüyüşünden 2 ay sonra 600 bölgenin temsilcisi olan Birleşmiş Protestan Kiliseleri Topluluğu soruşturma yapma yetkisi olan bir ahlak komisyonu kurulması konusunda belediyeden istekte bulundu. Chicago'nun o zamanki Cumhuriyetçi Belediye Başkanı Fred A. Busse, barlarda kavga çıkaran gangsterlerle kadeh tokuşturan şişko herifin biriydi aslında. Gene de isteklere boyun eğmeyi kendisi için yararlı bulmuş olacak ki komisyonu kurdurttu. Bir yıl sonra yayınlanan 400 sayfalık komisyon raporunda kentin genel evleri bir bir sayılıyor, bunların akıl almaz kazançları belirtiliyordu. Normal olarak her şeye omuz silken, çevre bilincine sahip olmayan halk bile yerinden fırladı rapor kamuoyuna açıklanınca. Basında da reformun gerekliliğine ilişkin heyecanlı yazılar çıkmaya başladı. Ancak bu arada seçimler yapılmış, kültürlü zengin bir adam olan Demokrat Partili Carter H. Harrison belediye başkanı olmuştu. İster dürüst, ister kokuşmuş, Chicago'nun birçok yönetici ve yetkilileri gibi yeni belediye başkanı da resmen kanuna aykırı ama kanun tarafından hoş görülen bir genel ev mıntıkasının bulunmasının, fahişeliğin yayılmasını önlemek ve kontrol altında bulundurmak bakımından yararlı olduğu kanısındaydı. Bu bölgenin temizlenmesiyle fahişeliğin ortadan kalkmayacağı, daha başka bölgelere yayılacağı inancındaydı bu kişiler. Ancak reformcuları yatıştırmak isteyen Harrison, Levy'nin en kıyısında bulunan randevu evlerinin temizlenmesi konusunda polise emir verdi. Levy'nin içinde gadre uğrayan tek ev, Everleigh kardeşlerin kulübüydü. Ama onlar da artık çok ileri gitmişler, renkli resimlerle süslenmiş kuşe kağıdına basılmış bir broşür yayınlayıp dağıtmışlardı. İşlettikleri ev broşürde şöyle övülüyordu. her yanı kaloriferle ısıtılmış, yazın elektrikli vantilatörlerle serinletilen bu son derece lüks eğlence yerinde ne kışın soğuğunu ne yazın sıcağını duyacaksınız. Her türlü konforu haiz olan bu evde dinlenebilen üyelere ne mutlu. Fena halde sinirlenen belediye başkanı Harrison, bu lüks evin hemen kapatılması için kesin emir verdi. Kardeşler Chicago'dan da genel evcilik mesleğinden de tamamen ayrıldılar. New York'un en şık mahallelerinden birine yerleşip ömürlerinin sonuna dek varlıklı ve namuslu bir yaşam sürdürdüler. Chicago'daki reform hareketlerinin başlangıcı ile beyaz esir ticareti konusunda hükümet tarafından yürütülen ülke çapındaki bir soruşturma hemen hemen aynı tarihlere rastlar. Colosimo Van Bever şebekesine kurban olmuş New Yorklu bir kız, türlü ölüm tehditlerini aldırmayarak bunların çalışma yöntemlerini kamuoyuna açıklamıştı. Beyaz esir tüccarları da nihayet duruşmaya çıkarabilecek bir iddianame hazırlanıncaya kadar kızın başına bir iş gelmesinden korkan polis yetkilileri kızı Connecticut'ta bir yere kaçırıp saklandılar. Orada komşuların sonradan verdikleri ifadeye göre arabayla iki adam gelip Adalet Bakanlığı'ndan olduklarını belirten kimlik kartlarını gösterdikten sonra kızdan yazılı bir ifade almak zorunda bulunduklarını söyleyip kızı götürüyorlar. Ertesi gün üzerinde en az bir düzine kurşun yarası taşıyan cesedi Bridgeport mezarlığında bulunuyor. Gene komşuların ifadelerinden anlaşıldığına göre arabayla gelen iki adam Torrio'nun eski James Sokağı çetesine mensup iki kişiye çok benziyor. Ancak bütün bunları kesin olarak ispatlayacak hiçbir delil yok elde. Colosimo aleyhindeki dava düşüyor böylece. Bu mutlu sonuca çok sevinen koca Jim işlettiği bütün kumarhane ve genel evlerden büyükçe bir hisse armağan etti sevgili yeğeni Torrio'ya. Everly kardeşleri temizleyen Chicago polisi gene yan gelip yatmaya koyuldu. Bununla birlikte Torrio'nun gözleri açılmıştı bir kere. Fazla iyimserliğin işe yaramayacağını biliyordu. Levy bölgesi her türlü kanunsuz işlemin dolu dizgin sürdürülebileceği bir yer olmaktan çıkıyordu yavaş yavaş. Buradaki mutlu günler sayılıydı. Geleceği düşünmek zorundaydılar. Attıkları ilk ödemli adımı bir kat daha gerekli kılan şey Amerikalı eğlence düşkünlerinin yeni hareket kabiliyetiydi. 1908'den 1913'e kadar geçen 6 yıl içinde ABD'deki özel arabaların sayısı tam 10 kat artarak 1.192.262'ye yükselmişti. Bu arabaların işten çok eğlence için kullanıldıkları da bir gerçekti. Bu ilerlemenin en belli başlı sonuçlarından biri kırlık yerlerde yol kenarlarında yapılan taverna cinsi içkili lokanta ve kumarhanelerdi. Torrio'nun aklına daha güzel bir fikir gelmişti oysa. Polis örgütünün özellikle zayıf olduğu kırlık bölgelerde günah endüstrisini geliştirmek. Colosimo da beğendi bu fikri. Yönetici kadrodan kendileriyle işbirliği yapacak bir iki kişi ayarladılar mı işleri tamamdı. Kent dışında ilk el attıkları yer Levy'den 18 mil uzaklıktaki minik Burnham ilçesiydi. Köyden az kabaca bir yer olan Burnham'ın başkanı ya da çocuk belediye başkanı, 20 yaşından önce seçildiği, 14 yaşından beri köyde bir meyhane işlettiği için bu ad takılmıştı ona, John Patton'dı. Bu delikanlı kanunsuz kişilerin kuklalığını yapmaya pek hevesli olduğundan ikinci büyük reform dalgası Levy'ye çarptığında Torrio ile Colosimo ilk kır genel evlerini açmaya hazır durumdaydılar. Reform grupları yöneticilere yeniden baskı yapmaya başlamışlardı. Suya sabuna dokunmadan görevini yürütmeye çalışan gevşek eyalet savcısı John E. W. Wayman bu baskı altında birden gayrete gelerek 1912 yılının Ekim ayında Levy'ye karşı geniş kapsamlı bir saldırıya girişti. Daha ilk günden kapatılan evlerin tutuklanan kişilerin sayısı epey kabarıktı. Bunun üzerine en belli başlı genel ev sahipleri de kendi aralarında bir komite kurdular. Colosimo komite başkanı seçildi. Cafe Colosimo'da yapılan bir toplantıdan sonra harekete geçen genel evciler reform çalışmalarını geçici bir süre için de olsa tamamen durdurdular. Efendilerinin buyruklarını harfi harfine yerine getiren genel ev fahişeleri en parlak, en çiğ renkli giysilerini giyip takıp takıştırıp, sürüp sürüştürüp şehrin en gözde semtlerine dağılıverdiler. En adi kırıtmalar, en akıl almaz görüntülerle, en sessiz, en pahalı lokantaların, en gözde masalarına yerleştiler. En güzel otellerde oda tutmaya kalkıştılar. Hatta özel evlerin de kapılarını çalarak oda kiralamaya çabaladılar. Bunun üzerine ahlak komisyonunun en amansız üyeleri bile Levy'yi birdenbire kapatmanın yanlış bir davranış olabileceğini kabul ettiler. Ve bir süre için baskınlara ara verildi. Ancak reformcular işin peşini öyle kolay kolay bırakmak niyetinde değillerdi. Sürekli baskılar sonucunda Genelev Mahallesi Kasım 1912'de kapatıldı. Amerika'da Genelev semtini kesinlikle kapatan ilk şehir olmuştu Chicago böylece. Ama hoşgörüden yana olanların öteden beri ileri sürdükleri gibi bu hareket büyük günah işletmecilerini geniş çapta etkilemedi. Kentin başka semtlerinde, banliyölerde yeni yeni evler türedi. Ahlak komisyonunun 20 yıl sonra yaptığı bir araştırma sonucu Chicago'da 731 genel evin hala çalışmakta olduğu anlaşıldı. 1912 yılındaki sayıdan yalnız 300 eksikti bu. Üstelik Levy'nin genel ev bölgesi de uzun süre kapalı kalmadı. Eski açık seçikliğini hiçbir zaman yeniden kazanmadıysa da baskınlar azalır azalmaz birçok genel ev sahibi eski evlerini yeniden işletmeye açtılar. Ya da buraları otel, kabare, meyhane şeklinde kamufle etmesini bildiler. 7. ayrımın sonu. Sayfa 76.